Ses gelmiyor galiba. Demek ki canlı yayına girmeden önceki ettiğimiz sohbet sırasında sıkıntı yoktu ama canlı yayına girer girmez bir sorun oldu. Beni duyabiliyor musun hocam? Hocam selam. Evet, gelen feedbacklere göre İnanç Hoca'nın görüntüsü var, sesi yok. Benimse galiba görüntüm de var, sesim de var. Eğer öyleyse ben canlı yayına bu yayınımızın girişini yapmaya çalışayım. Bakalım şu anda karşılaştığımızı düşündüğümüz ya da karşılaştığımızın farkında bile varmadığımız aksaklıklar, teknik aksaklıklar ne durumda, bize bu yayını yapmamıza müsaade edecek mi, etmeyecek mi? Hocam görüntü kalitesi çok düşük, ses gelmiyor ama. Şu anda yayını dinleyen bir arkadaşım yazdı. İnanç Hoca'nın mikrofonu çalışmıyor galiba diyor. Şimdi yok hocam ses gelmiyor ama Emre geliyor galiba. O da bana şimdi WhatsApp'tan yazdı. Emre gelince belki de sırf bu sebeple bazı sorunlar çözülür. Şöyle yani daha önce
Zaten
konuşmuştuk ya, alt yazı olsa keşke İnanç Hoca da diye.
ya niye gelmiyor? Benim sesim gelmiyor mu şu anda?
Şu an harika geliyor hocam. Bir
Gerçekten.
kahkaha attım ve çözdün gibi, hani böyle tıkanık gibi
Emre gelince niye problem bizim mikrofon
çözdüm.
problemimiz
Ha, güzel. Ben
ya?
senin sesini duymayınca rahat rahat öyle başladım şey konuşmaya. Evet,
Ay,
Emre gelince
tamam.
çözülecek diye
Süper.
düşündüm ki.
İnsanları çok beklettik.
Evet, beklettik ne yazık ki.
Hemen başlayalım. Herkese çok teşekkür ediyoruz bekledikleri için bizi. Efsane tweetlerimiz var. Yani şöyle değil mi? Ha, yaşasın ya. Yani bu bölümü sonuna kadar, özellikle son 3 dakikasına kadar ama
Kesinlikle.
atlayarak değil, sıralı olarak sonuna kadar
Ve hatta
11-12
şöyle
dakikayı
canlı
bırakıyorsan
yayında
da olur.
izleyince başka bir şey oluyor.
Canlı yayında ve videoyu izlerken de sonuna kadar her saniyesini izlemek gerekiyor. 12 dakika izleyip bırakıyorlar ya, şikayet edeceğim ha. İzleyiciyi şikayet ediyorum. Angajman raporlarına bakıyorum ben. Maksimum 12 dakika
12
izleniyor.
şey yapacağız hocam o zaman. Şu anda mesela bir sayacağız kimler var. 12. dakika tekrar kontrol edeceğiz. Gidenleri de sonra mail atacağız niye gittiniz diye.
Bu bizim pek umurumuzda olmamalı diye düşünüyorum ben bu arada. Yani şaka maka bir yana. Yani bitirme oranlarını arttıracak bir takım hamleler yapabiliriz ama o bizim sürdürebilirliğimize zarar veriyor. Yani senin de Emre'nin de benim de içerik üretici olarak şu anda optimizasyon yaptığımız nokta sürdürülebilirlik noktası. Onun için şu anda en sürdürebileceğimiz format bu olduğu için bakalım bir süre daha devam edelim. Paylaşabiliyor musun sen ekran? Hemen tweetleri açalım.
Ben şu anda yönetici pozisyonda olmadığım için paylaşamıyorum. Bu arada sürdürülebilirlikle ilgili şu anda sen nasıl paylaşacağını zaten biliyorsun ama muhtemelen hemen Notion'dan açma, yani o programı seçip açman lazım. O sırada ben şunu söylemek istiyorum. Sürdürülebilirlikle ilgili yine bu tweetlerimizin bir tanesinde de şey var. O ilkeyi hatırladığımız bir tweet var. Hatta o tweet şey... 5 işte 5 yok 26 milyon 26 tane milyon dolarlık şey işi araştırdık ve ilkini tespit ettik. Hadi bu tweetleri okuyun ve zengin olun. Tweetlerinden bir tanesinde sürdürülebilirlik ilkesi tekrar vurgulanıyor. Ona gelince tekrar konuşuruz.
Tamamdır. Ben paylaşabildim gördüğüm kadarıyla.
Harika.
Hemen başlayalım. Şuradan başlıyorum.
Evet.
500 dolardan
Landing page
79 milyon.
yapan Evet, landing page yapan bir hizmet sağlayıcı. Gerçek adını bilmiyorum. Web Design Wizard ismiyle geçiyor. Hocam sanırım bunu sen paylaşmıştın ya da Emre paylaşmıştı. Ben sonradan detaylı baktım. Kısaca özet geçmeye çalışayım. Eğer sen değil de yani illa ben anlatacağım demiyorsan. Özet şu. Bu hizmet sağlayıcı internet üzerinden ürün hizmet satışı yapan firmalara landing page yani giriş sayfası tasarlayan birisi ve kendisi hizmet verdiği şirketlerden bir tanesi olan şu anda tweet serisinde vardı ama bir şu an hatırlayamadım şirketin adını. O şirkete yapmış olduğu landing page yani giriş sayfasını, karşılaşma sayfasını nasıl $500 geri dönüşten ya da $500 cirodan 6 ay içerisinde haftalık 80 bin dolara, 4-5 günde 80 bin dolar ciro yapan bir hale getirdiğini anlatıyor ve bence bu tweetle ilgili ya ben bunun uzmanı değilim ben doğrudan bu şekilde bir hizmet yapan birisi de değilim. Ben bu tweet serisiyle ilgili şunu çok sevdim onu söyleyeyim beni ilgilendirdiğini düşündüğüm kısmı. Kendisi çok şeffaf bir şekilde anlatıyor. Yani belki de o kadar şeffaf bir şekilde anlatıyor ki bunu gören birisi diyebilir ki zaten artık her şeyi ben de biliyorum sağ ol diyebilir. Ama bu tweet o etkiyi yaratmayacaktır. Muhtemelen bu kendisini en iyi pazarladığı, yani hizmetini ve ürününü en iyi pazarladığı tweet serilerden bir tanesi de olabilir. Buradan şuna geleceğim. Bu tweet okurken aklıma ne geldi? Yine Byfok'taki bir bölüm geldi. Bir podcast bölümü. Hatta iki podcast bölümü. Fırat Demirel'le yaptığım röportaj geldi. Orada Fırat Demirel sanırım bir ya da iki tane kitap yazmıştı. Kendi konusu hakkında. Ve kendi verdiği hizmet, yani hizmeti ve kendisindeki değeri o kitaplara aktarıp kamu açtı bir nevi. Ve orada şey demişti Fırat senle konuşurken. Hatta ya da sen demiştin. Yani insanlar benim bu yarattığım değere bizzat hakim onlarına maruz kalmalarına rağmen yine bana ulaşıyor ve hizmet almak istiyorlar. Bence bu tweet de o şekilde. Yani bunu okuyup artık ben bunu biliyorum. Bu arada bu tweetin içerisinde ne var? Şu rengi kullan, bu pontu kullan, şuraya koy, bak bunu istiyorsan şunu yap gibisinden çok ince detaylar da var. Ama bu tweetin etkisi de aynı şey olacak. Madem öyle yine ben size çalışmak istiyorum diyecek. Muhtemelen landing page'ini iyi yapmak isteyen bir iş sahibi, işletme sahibi. Söylediklerim boşa gitmedi değil mi? Hocam görüntü var, ses yok, kama geçtik tekrar. Yoksa mikrofonu ne kadar yaklaştırırsan yaklaştır galiba ses gelmiyor. Evet bu arada İlker İnanç Hoca'nın sesi gelene kadar sanırım sen buradasın. Sen yorumunu yazabilirsin. Geldi tekrar hocam.
Geldi mi? Çok enteresan. Tamam. Giriş değiştirdim. Şimdi niye diye söyledim. Senin dediklerini duydum, dinledim. Ve benim de hep söylediğim şeydir. Bu bilişsel yük kaldırma meselesi. Yani landing page internet üzerinden satış yapıyorsan bir takım ürün ve hizmetlerin. Kaldıran şeyler nedir? Bir şekilde doğrudan sitenin kendisi de landing page olarak tasarlanabilir. Müşterinin karşılaştığı ve onu iknaya götüren bir takım argümanların bulunduğu, görsellerin bulunduğu çok basit bir yapı. Ama doğrusuyla yanlışı arasındaki fark %15-20 falan değil. Ben pazarlama ile ilgili hep bunu söylüyorum. Yani iyi bir landing page sana çarpı 100 satış getirebilir.
Ben nerede kaldığımızı hatırlıyorum. Eğer
ortalama page çarpı 1. Şu anda daha mı iyi ses?
Şu anda geliyor. Aha. Ben şeyde kaldığımı hatırlıyorum. İyi bir landing page 100 satış, 100 çarpı 100 satış getirir.
Evet.
iyi bir landing page 100 çarpı 100 satış getirir dedikten evet. Sonra suspense'i yarattın ama sonra ses kesildi.
Çok iyi. Yani bu pazarlama ve reklamla ilgili işlerde ortalama ve idare eder versiyonla gerçekten çok iyi versiyon arasında asimetrik bir fark var. Yani ortalaması arasında çok büyük fark var. Onun için bence çok güzel bir hizmet. Yani ben böyle bir hizmet verildiği, Türkiye'de mesela bu hizmeti güvenilir olarak verildiğini biliyor olsam arada bir müracaat edebileceğim bir hizmet olur. Güvendiğim, iyi çalışan, tıkır tıkır bir landing page bana teslim edecek bir hizmet olsa arada o hizmeti almak isterim ben. Biliyorsan ben bağlantımı değiştireyim. Bayağı kötü galiba benim bağlantım şu anda. Mobile geçeyim.
Okey, tamam.
Sen tamam. Bir yandan devam et.
Tamam. Şöyle, ben tabii devam etmeye çalışayım elimden geldiğince. Ben burada bu tweetle ilgili bu arkadaşın uzmanlığının kamuoyuna karşı kanıtlanmasını harika bir pazarlama tekniği olduğunu düşünüyorum. Ve İnanç Hoca'nın da söylediği gibi madem bu işi iyi yapan birisi var, iyi yaptığını hem kanıtlıyor hem de nasıl yaptığını anlatıyor. Bana kalırsa da ben artık bunları öğrendim demektense akıllı bir girişimci o bilişsel yükten kurtulmak için tamam nasıl yapıldığını biliyorum ama onu da değil sen yapacaksın sana teslim ediyorum diyeceği onu ikna eden bir tweet olmuş. Bu arada buradaki o dediğim gibi teknik kısmına hakim değilim çok da ilgili olduğumu da söylemez ama pazarlamayla ve insan psikolojisiyle ilgili şeyleri de bu landing page'in daha iyi olması için gereken özellikler arasında görebiliyorum. Gördüm daha doğrusu. Onların bir tanesi de şu. Mesela şey yazmış. Sürtünmeyi ortadan kaldırmayla ilgili bir önerisi var. Tweet serisi biraz uzun. Şimdi müdahale edemediğim için gösteremiyorum ama orada şöyle bir şey var. Satış yapacaksan bir tıkla satış yaptır. Yani satış ya da işte ödeme aşamasına geçerken önce buraya gideceksin ondan sonra buraya gideceksin gibi potansiyel müşteriyi aşama ya da sürtünme ile karşılaşabileceği bir ortam yaratma. Yeni bir aşama görmesin. Eğer satış kararı verecek nokta getirdiysen çok çok zor bir iş yapmasın demektir. Ona bir kez daha düşünme fırsatı, ay bu neydi diyeceğim bir ortam yaratma diye özellikle vurguladığı bir şey var. Zaten aslında çok yani ilk akla gelebilecek şeylerden bir tanesi sürtünmeyi azaltmak. Bunu anlatıyor ve yine hatırladığım kadarıyla şimdi dediğim gibi hala bakamıyorum ama güven veren renkler, güven veren satış konusunda ikna edici olabileceğini düşündüğü fontlar, şeylerin, resimlerin ne şekilde nerede olması gerektiği ve aynı zamanda içeriklerin de konularına göre nasıl sıralanması gerektiğini de anlatıyor. Önce neden biz varız, hangi sorunu çözüyoruz gibi içeriklerin de sayfada nerede yer alması gerektiğini de ayrıca anlatıyor. İlgilenenler için kesinlikle hafıza yatılması gereken ya da arada bu Notion sayfasına girip bakılması gereken bir seri diyebilirim.
Tamam, devam
hocam,
edelim.
Harika, tamamdır.
Sen yönlendir beni istiyorsan. Hangi
şöyle, bir yukarı kapat hocam. Şu toggle'ı kapatırsan daha küçültebiliriz. Bu sağ tarafta hemen sağında 90-10 kuralı var. Greg Eisenberg'in kuralı. Ben bunu neden yazdığını bilmiyordum. Bilmiyorum daha doğrusu. Greg Eisenberg topluluk yönetimiyle ilgili uzman yani şu fikirlere sahip birisi diye söyleyebiliriz herhalde yanılmıyorsam. Böyle bir kuraldan bahsetmiş. Ben bu kuraldan neyi kastettiğini, ne kadar doğru olup olmadığını bilemedim. Greg Eisenberg kural olarak doğru söylediğini düşündüğüm için ve güçlü fikirlere sahip olduğunu öngördüğüm için, tahmin ettiğim için buraya koydum. Aslında bir nevi hani tartışmak için koydum. Özetle tweette şunu diyor. Topluluk %90 dinleme, %10 konuşmadır. Tasarım %10 anlama diyeyim. Anlama %10 oluşturma diyebilirim. Meydana getirmedir. Startuplar %90 işe alın. %10 ise vizyondur. Bu da bir kuraldır. 90-10 kuralıdır diyor. Bilemiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bana kalırsa şöyle. Yani bir 80-20 kuralı gibi değil yani. Pareto ilkesi gibi değil.
Yok, biraz şey yapmış, asimetri tarif etmiş aslında Onur. Pareto'ya benziyor tabii ama yani katılmadığım bir nokta var. O da şu, mesela vizyon şeyi anlıyorum. İşe alım ve doğru yeteneklerin ekibe dahil edilmesi ve o start
Ben duyamıyorsam siz de duyamıyorsunuz diye düşündüğüm için tekrar konuşmaya başladım. Umarım İnanç Hoca'nın konuşmasını kesmiyorumdur.
Çok iyi noktalara gelebilirsin. Görüntünü alamıyorum.
İşe alım çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz galiba. Ondan sonrasında ben duyamadım.
Ben kendime kabak tadı verdim, öyle söyleyeyim sana yani. Bu kesintilerle falan...
Şöyle Emre ben geliyorum diye bize yazıyor ya. Belki o geldiğinde bir hani acaba bilmiyorum akışta bir yanlış bir şey mi yaptık? Belki o yardımcı olabilir diye umuyorum. Ama yani şöyle eğer beni duyabiliyorsan biz şu anda belki de şunu yapıyoruz. Belki de şu anda kıt ilkesini uyguluyoruz. Belli olmaz hocam yani. Ben 15 dakika sen 30 saniye konuşuyorsun. Belki yayın sonunda sana 5 dakika ayıracağız dediğimiz için belki hiç kimse gitmez. Belli olmaz yani.
Ben biraz görüntümü kapattım. Belki sesle idare edersem veriyi az vermiş olurum. Şu anda geliyor değil mi sesim net bir şekilde?
Harika. Aynen. Evet. Şimdi görüntü de gittiği için sanki. Hani şimdi hocam ses geldi. Şu an ses de geliyor. Görüntü yok zaten herhalde. Planlı olarak yok.
Tamam. Evet. Ben kapattım biraz veriyi azaltmak için. Devam tamam. Ediyorum.
Evet abi sen de.
Greg Eisenberg bir asimetri tarif etmiş. Hep vardır ya böyle temalar. Tersine çevirmek. Her zaman tersine çevirdiğinde nasıl olmak yerine müşteriyi anlamak daha avantajlıdır. Böyle bir tersine çevirme yapmış. Bir de asimetri tarif etmiş. Hoş geldin Emre.
Merhaba.
Ya o kadar büyük bağlantı problemleri yaşıyoruz ki muhtemelen sen beni siyah olarak görüyorsun şu anda. Bir iki
evet hocam. Aynen. ses de gidiyor diyor. Fatih Sert ses gidiyor yapmış.
İlgili söyleyeceğim bunlar.
Chris. Şu anda evet. Chris'in soyadını söyleyemeyeceğiz galiba.
Hilatçuk.
Evet, Chris bu tweet serisinde kimden bahsediyor? Çok böyle bir manşet gibi yazdığı şey şu. 267 milyon doları yazarak yaptı. Yalnızca yazarak 267 milyon dolarlık servete sahip oldu gibi biraz abartarak Jerry Seinfeld hakkında konuşuyor bu tweette. Jerry Seinfeld'in zaten kendisinin de aslında bir şey var, söylemi var. Ben insanların her insana yazı yazdırarak mı ya da spor yaptırarak ya da meditasyon yaptırarak her sorunu çözerim diyor. Yazının da gerçekten kendisinin hem ekonomisini yaratmada hem de galiba mental anlamda kendisine çok katkısı olduğunu söylediği bir sürü söylemi de var. Burada da Chris Jerry Seinfeld'in hayatındaki yazının önemini, kendisine nasıl o serveti kazandırdığını anlatmıyor. Yalnızca Jerry Seinfeld'in nasıl yazı yazdığına, yazı yazma ilkelerine değiniyor. Emre eğer merhaba girmek istiyorsan bu tweet'i sana bırakabilirim.
Hemen aklıma şey geldi. Bu tweet'i daha önce bakmıştım. David Farrell da burada bir bakış açısı, çok güzel bir bakış açısını buradan almış. O da muhtemelen Jerry Seinfeld'i o da takip ettiği için. Şey demiş ya Jerry Seinfeld, ben kendimi bir atlet olarak görüyorum. Startup komediyi de aslında bir şey olarak görüyorum. Yani bir yarış olarak vesaire görüyorum demiş. İşe bu perspektiften bakma. David Farrell da benzer bir şey söylüyor. Yani işini atlet gibi görme. Atlet ne yapar? Yazı yazan bir insan... ilk yaptığından farklı olarak sürekli olarak o tekniğini geliştirmek için, iyileştirmek için sürekli olarak çalışır. onun üzerine yoğunlaşır vesaire. Yazı yazan bir insan olarak da Seinfeld'in aynı şekilde bakması ve aynı şekilde düşünmesi aslında hani orada belirtilen rakama ulaşması adına ne kadar kolay bir yol izlediğini gösteriyor. Biz de işte kendi perspektifimizden üretici olarak işte üreten insanlar genel itibariyle nasıl bir kafa yapısına sahip? Ya ben işime gelince üreteyim, tamam mı? Hani ilham gelince hı-hı üreteyim falan gibi öyle bir genel bir perspektif var ya. Onun aksine işi bir atlet olarak görüp bir atlet titizliğinde çalışıp geliştirebilme, o perspektif benim muazzam hoşuma gitmişti bu tweet'te.
Ve bunu da her gün yani sürekli bir şekilde yapabilmek için birkaç tane ufak önerisi var Seinfeld'in, yine bu seride de bahsi geçen. Jerry Seinfeld şey diyor, yazı yazmak kolay bir iş değil. Yazı yazmak olamayabilecek bir iş aynı zamanda. Diyor ki her gün yapmak için şunu yapabilirsiniz. Kendinize deyin ki 25 dakika, 30 dakika boyunca yazı yazabilirim ben deyin. 30 dakika boyunca yazı yazabileceğine inanıyorsanız 20 dakika yazı yazmaya söz verin. Ya diyor 20 dakika yazı yazın ya da 20 dakika hiçbir şey yapmayın. Ne telefon olsun ne bir şey olsun. En kötü ihtimalle duvara bakın diyor o 20 dakika boyunca. Ve bunu her gün yapın diyor. Ve aynı zamanda kendinize diyor bunun zor olduğunu da kabul edin. Hiçbir şekilde diyor çok basitmiş gibi kendinizi kandırmayın diyor. Bu şekilde kısa da olsa her gün yazı yazmanın gerektiğini ve kendisinde buna çok fayda. Hocam görüntü çok güzel. Bakalım ses var mı? Yoksa hoca fotoğraf mı koydu bir tek?
Hocanın görüntüsü çok iyi. Bu sefer de sesi hareket etmiyor. Şey burada bakalım gelmeyecek herhalde hocamız. Burada şeyler çok güzel olur. Orada bazı spesifik kuralları var diyor ya sabah rutinleri için. İşte teknik önemlidir. Yeniden yazmak için yaşa, deneyim kazan, zinciri kırma. Hatta Barış Özcan da yanılmıyorsam bu Seinfeld'den gördükten sonra zaten o meşhur zinciri kırma videosunu oradan sonra yapıyor. O
ne güzel. Harika.
Aynen aynen. Olabilir. Zinciri kırma videosundan bahsediyor. Hadise işte o senin ne iş yaptığından bağımsız olarak istiyorsan bir sushi aşçısı ol. Hadiseye bir şey atlet perspektifinden bakabilmek. Buradaki şey o benim muazzam hoşuma gidiyor yani. O bakış açısı çok hoşuma gidiyor.
Bu arada Jerry Seinfeld şey değil. Jerry Seinfeld bir kitap yazarı değil. Yani kitap yazmış olabilir emin değilim ama yazıyı yazma becerisini geliştirmek için kullanmıyor. Ya da o yazma konusundaki kabiliyetini arttırdım ve çok iyi başarılı oldum demiyor. Yazdım ve çok şey ürettim. Bu sayede yaptığım her neyse ki yaptığı şey yazıyla organik olarak çok ilişkili bir şeydi. İnanç Hoca göremiyorsun değil mi? Bir tek ben değilim yani şu anda. Bir tek sandalye gören. Okey. Ya şey diyor. Hani düşüncesi ve düşünme yapısını, düşünmeyi özellikle Seinfeld dizisindeki esprileri yaratırken yazmanın ve stand-up gösterilerinde yazmanın faydasını görüyor.
Abi ben bunu daha önce söyledim. Bence herkesin ciddi manada tükettiği bir ortamda sen alanında az buçuk da olsa yazan bir insan olsan doğrudan %1'e girersin yani. Hangi alanda olduğundan bağımsız olarak yazan ve üreten bir insan olsan yani bunların iyi bir içerik olmasına da gerek yok yani. Hep David Perel'ın daha önce şeyini söyledik ya, hep David Perel bir yerde şey diyor. B plus content, A plus consistency diyor. B plus B plus şey işte içerik, A plus istikrar. Öyle söyleyeyim. İnanç Hoca'yı denize mi çağırıyorlar ya?
Hayır, beni denize çağırıyorlar. Şimdi şu an oteldeyiz. Arkadaşlarım aşağıda. Ben denize gelecektim ama yayın olduğum için gelemedim. Arkadaşlar kusura bakmayın.
Emre, abi burada önemli şeylerden konuşuyoruz biraz.
Ben ulaşabiliyor muyum size ya?
Hocam şimdi sesiniz geldi.
Yani çok kötü. Yani anlatamam. Bağlantı kötü. Laptop ısındı gittim buzluk aldım. Altına buzluk koydum şu anda. Yani.
Şimdi o M1 çipi geçen hafta sen satışını iyi yapamamışsın demek ki. O kadar pazarlama üzerine konuşuyorsun, üretiyorsun.
Bak yine gitti.
Hali hazırda pazarlaması harika bir ürünü ve ihtiyacı olan bir ürünü satamadın.
Hocam M1 çip alıyorsunuz. Eski Mac'in altına buz koymaktan kurtuluyorsunuz hocam.
Ya yeni bu ya. Yeni büyük rezalet. Dur, biraz yerelim, biraz övelim. AirPod övdük mü? AirPod övelim biraz. Ben yine bir tane tweet yakaladım. Onur paylaşmamış artık. Yeter çok övdük diye ama bence her hafta biraz övülebilir. Gerçekten ben anlamaya çalıştım.
AirPod'un başarısı diyorsunuz ha?
Çünkü ne sormuşlar bu sefer de? Sen paylaşabiliyor musun? Ben mi paylaşayım?
Sen dediği Emre sensin.
Ben şu anda
tamam. Ha.
Paylaşamam hocam. Siz paylaşın. Aa,
sen aldın mı o tweet'i buraya?
Şey diyorsunuz değil mi? Jack Butcher'ın attığı tweet'i diyorsunuz.
Evet.
Ben almadım onu ya galiba. Hakikaten şey.
Bir dakika. Tamam, ben konuşalım. Üzerine konuşabiliriz. Jack Butcher diyor ki, Jack Butcher'sa eğer, onu o kısmını hatırlamıyorum.
Jack Butcher hocam.
Kulaklıktan AirPod'a yapılan sıçrama gibi başka sıçrama var mı? Bunu sıçrama olarak tarif etmiş. Aşağıya da insanlar bir şeyler yazınca hepsi de Apple çıkıyor. İşte Walkman'den AirPod'a geçiş. Bir arada AirPod'lar vardı. Ne yapıyor bu Apple? Bunu anlamak lazım bence. Gerçekten çünkü önemli bir şey yapıyor. Şeyle falan izah edemezsin. Yani refah sahibi olduğunu sinyallemek. Böyle daha pahalı bir sürü başka ürün çıkarabilirsin. Bence mevzu o değil. Yani nedir oradaki şey, onu anlamak lazım. Sadece...
Hocam ben size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten üzerine, hani siz diyorsunuz ya şakayla karışık her bölümde konuşabiliriz diye. Ben gerçekten üzerine düşünülmesi gereken bir şey yani.
Kesinlikle.
Ciddi bir sıçrayış, ama onun arkasında insanların neden bu sıçrayışa ayak uydurduğunu, neden buna şey yaptığını, yani senkronize olduğunu anlayabilmek de zor yani. Bir şöyle tek bir tane şu yüzden falan denilebilecek bir yapı değil yani.
Değil değil ama bir tema ve bir ilke olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi düşün. AirPod. Şık, pratik, teknolojik, büyülü gibi böyle. Hafif böyle işin içinde büyü de var. Yani AirPod'u düşün. Yani takıyorsun, hızlı şarj ediyor. Takıyorsun kulağına, kablo falan yok. Şık, dokunuyorsun, telefonu açıyorsun falan. Böyle büyülü bir hava var. AirPod'da da bence öyle bir şey vardı. Ya da iPhone'a geçişi düşünün. Yani böyle tuşlu telefonlardan birden tamamı cam olan, bu arada onunla ilgili bir şeyler de okudum. O camın geliştiricisiyle falan çalışmış Steve Jobs. Yani iyi bir cam.
Bir şey söyleyeceğim. Mesela, o tweet'i ben de okudum galiba. Var mı acaba Seda'da? Çünkü onu görüyor, hemen diyor gidiyor oraya, şey, adamla tanışmaya gidiyor.
Fatih Sert bana bir öneride bulunmuş. Evet, kabloluyla giriyorum. Tamam, bir daha deneyeyim bunu. Fatih.
Hocam Cem demiş ki bak AirPod kaliteli diyor ama
bilmiyorum. Ya kaliteli. Yok, izah edemeyiz.
Kaliteli kısmına çok kısalmış.
Çok şık. Tamam. Şimdi bir kere zaten şu var. Teknolojinin insanlara ulaştırılabileceği en şık haliyle insanlara ulaştırmak. Zaten gömülü olarak felsefesinde var Apple'ın. Daha önce konuştuk. 3 tane ilkesi vardı. Hı-hı. Onlardan bir tanesi de ambalajın ve her şeyin çok şık olması. Ama yani nasıl desem, ihtiyaç değil kesinlikle. Yani ben mesela bir kulaklık kullanıcısıyım. Bir sürü insan kulaklık kullanıcısı. Kulaklıktan aşırı iyi bir şey değil şu. Ama kulaklık kullanan herkese çok kolaylıkla satabildiği bir şey. Anlamak lazım gerçekten. Pazarlama açısından, ürün geliştirme, ürün tasarımı açısından, İşte ne bileyim pazar yönetimi açısından bir sürü, ben her bölümde bir 5-10 dakika konuşabilirim. Çünkü gerçekten anlamaya çalışıyorum.
Hocam bir de ilginç bir şey, farklı bir perspektiften bakalım olaya. Şu insanların elinde böyle döndürdüğü şey vardı ya, neydi onun ismi? Böyle sürekli dönen bir şey vardı ya, bayağı bir ara popüler oldu gitti. İsmini şu an hatırlamıyorum.
Çok kısa bir süreliğine popüler oldu ama.
Evet. Ama pik yaptı yani. Oradan iyi para kazanan insanlar çok oldu yani. Onun gibi bu şey, AirPod'ların da şu tak tak tak sesi var ya, sinyal gibi yani. Gerçekten onun bile bir sinyal değeri var. Bunu yani bunu hesaplamışlar mıdır onu bilmiyorum artık, ama bunun bile bir sinyal değeri var yani. İnsanlar bu sesten bile etkileniyor yani.
Bir tane örnek vereceğim size. Yakın dönemde, belki haftaya girerdi ama bugün okuduğum için size de gönderemedim. Bir vodka tasarımcısı, şişe tasarımcısı, diğer vodka şişelerine göre daha uzun tasarlıyor şişeyi, barın en üzerine konulsun diye. Yani insanların sürekli gördüğü, mecburen yani çok uzun şişe, aşağılara koyamıyorsun. Ya ne kadar akıllıca. Yani
evet, muazzam ya.
deneyimin içine gömülü böyle bir takım davranışsal ekonomiye uygun ilkeler bir takım şeyleri asimetrik uçuruyor. Bence bu da öyle bir şey. Yani şunu senin karşında birisi kutusundan çıkarıyor, kulağına takıyor. Böyle bir şeyler yapıyor yani, değil mi? İştahı açılıyor insan. Ben de istiyorum. Bundan ben de istiyorum oluyorsun yani.
Kesinlikle. Hocam şu son dediğiniz üzerinden bayağı bir şey çıkar. Yani ürün deneyimiyle, iyi bir ürün deneyimiyle insanın ilkel duygularına hitap eden, yani işte davranışsal pazarlamadaki duygularına hitap eden şeyleri birleştiriyor yani.
Tabii, kesinlikle.
Bu vodka şişesi örneği geçen haftaki yine hocam senin söylediğin şeyi aklıma getirdi. Ya da sen mi söylemiştin? Tweet mi okumuştum? Karıştırıyorum bazen şeyleri, kaynakları ama. yalnızca pazarlama üzerine bir şey yapılabilir diye söylemiştin galiba. Yani bu mesela vodka şişesini o sektörde vodka satılan şeyde bir tane farklılıkla, bir yaptığın bir değişiklikle bir anda satışlarını uçurabiliyorsun ve çok basit. Yalnızca şişeleri değil de şöyle şişeler yapalım diyorsun. Ve
yani diğerini herkes yapıyor. Güzel şişe, renkli şişe, güzel etiketli şişe. Orada ben mesela son dönemlerde fark ediyorsunuz. İşte David Perel bir şeyler çiziktiriyor. Çiziktirme ne olur diyorum. Bir yandan kötü.
Hayır hocam. Geçen bu arada. Geçen...
Gerçek söyleyeyim ben de hiç hoşuma gitmiyor yani. Sıfır yani. Orada ya, sadece onun ona verdiği namla birileri sürekli retweet ediyor yani. 100 retweet falan ya. Görseniz ya,
başka bir kere bir saniye. Bir şey hocam. Soracağım. Öncelikle David Perel'in ne yaptığını hızlıca anlatan David Perel yazma üzerine ve içerik üretme üzerine ün salmış ve aynı zamanda galiba kursu da var yanlış hatırlamıyorsam.
Valla gözümüzün önünde yanlış
neden,
yapıyor adam.
Neyi yanlış yazı yazıyor. Kendisi yazma konusunda başarılı ve video çekmeye de başladı bu arada. Reels falan da çekmeye başladı son zamanlarda yanlış bilmiyorsam. Şimdi de yazmadan öte çizmeye başladı. Neden yanlış?
Ben şu nedenle yanlış buluyorum. Jack Butcher çıktı ve bence orada inovatif bir şey yaptı. Yani siyah zemin üzerine geometrik şekillerle bir şeyleri anlattı. Bu çok yeni olan, inovatif olan şeyler fazla taklit edilmeye başladığında değerini kaybetmeye başlıyorlar. Yani heyecan verici etkisini kaybediyor, farklı etkisini kaybediyor ve bence rutin ve mekanik hale geliyor. David Perel'ın mesela buraya girmesine hiç gerek yok. Zaten sen yazıyı sahiplenmişsin. Başka hiçbir şeyle uğraşmana gerek yok. Senin her şeyinin yazıyla alakalı olması lazım. Yazıyı da görselle güzel anlatmana gerek yok. Video başka bir şey. Ama yazının gücünün ötesinde başka bir güce müracaat ediyorsan zaten sen yazıyı iptal etmiş oluyorsun. Bence.
Hocam Fatih şey demiş. Ben yayını ağırlamıyorum da Morinek kitabını okuyorum. Morinek efsane. Şampu örneği veriliyor. Google'dan görsellere bakınca gereksiz yere kullanma isteği oluştu diyor. Morinek muazzam bir örnek. Bence zaten Apple her bir ürününde Morinek'i temsili, Morinek kitabının şeyini yani nedir ona eyleme geçirilmiş halini insanlara gösteriyor yani.
Ne o şampuanın özelliği ben hatırlamıyorum.
Ya ben de hatırlamıyorum hocam da. Çok fazla. Orada bir sürü örnekler var yani.
Biz hatırlamadığı bir şey üzerine 15 dakika konuşalım o zaman.
Ben komple bilmiyorum o yüzden rahatım.
Ama ben işte oradaki olay hani sizin o söylediğiniz var ya herkesin aynı şeyi yapması ama farklılaşmak için o farklı olan tek şeyi üretebilme.
Evet.
Bulabilme.
İlaç.
Yani aslında o yani.
Ya tabii. Şimdi şöyle. Evet. İlkeyi buldun Emre. Ben de aynı fikirdeyim bu arada. Mesela şeyi bilirsiniz değil mi? Adını hatırlamıyorum şu anda. Bir Çin acı sos var. Çok meşhur olan.
Wasabi.
Sepetin yine onun örneğini veriyor. Wasabi değil. Böyle kırmızı acılı ketçaba benzeyen bir sos. Shirirok Roko mu? Öyle bir şey.
Şey diyorsunuz tamam. Kendisi tek yaptı. Yıllardır acı sosu yapıyor ve neredeyse hiçbir şey değiştirmiyor. Pazarlama konusunda da galiba çok bir şey yok.
Şişesi
yani.
Çirkin, yazısı çirkin, tasarımı kötü ama bütün o şeylerin arasından ayrışıyor. Galiba bunu diyebilir miyiz Emre? Yani pazarlama açısından ürünün kendisi pazarı olan takipçisi olan bir ürün olacak ama diğer şeylerden ayrışmanın bir yolunu bulabiliyorsan var olan bir pazarda çok öne geçiyorsun.
Kesinlikle hocam. Ya şöyle kitabın ismi işte bu Zigzag kitabı işte hocam. Kitabın ismini şu anda tam hatırlamıyorum. Zigzag de olabilir. Kitabın ismi de doğrudan Zigzag de olabilir. Orada bir ilkeden bahsediyor. İşte sizin bu bahsettiğiniz ilkeyi direkt ilkeleştirmiş. Bazen diyor var olan bir pazarın içerisinde farklılaşmak herkesin yaptığının tam aksini yapmaktır diyor. Sadece bu diyor yani. Ekstra bir efor sarf etmenize gerek yok diyor yani. Herkes ne yapıyor? Sadece tam aksini düşünün ve onu bir hikayenin içerisine oturup onu yapın diyor. Mesela örnek veriyorum. Sürekli sizle de muhabbeti geçtiği için söylüyorum. İnsanlara zorla satış yaptırmaya çalışıyor. Mesela zorla onları satışa çekmeye çalışıyor. Sen böyle bir ortamda empatiyle satış diye bir şey kavramı ortaya çıkarır ve insanlara empatiyle yaklaşırsan zaten sen direkt farklılaşırsın. Çünkü niye? Herkes zaten insanları satışa zorluyor. Prensip aslında ilke çok basit. Everyone's equal, you're equal diye bir tane de hatta bunu artık böyle değil, atasözü gibi bir versiyonu var yani. Herkes gider Anya'ya, sen gidersin Konya'ya gibi. Hani Türkçesi de öyle
çok
bir şey.
Çok doğru. Tabii. Evet. Yani özellikle yeni girişimciler açısından deli gibi satış bulunan bereketli bir pazar bulup
evet, aynen.
Orada bir pazarlama inovasyonu yapmak en garantili yol.
Kesinlikle hocam. Süper. Çok iyi tarif hocam. Biz hani böyle bir yerden bu pazarlamayla alakalı şeylere girerken hep bir yerden deneyimlerle başladık aslında bu konuşmalarımızda da. Son 3 bölümdür çok vurguladığımız bir şey var. Bence herkesin kafasında yer etmesi lazım. Pazar çok önemli. Senin böyle harcayabilecek, yakabilecek ciddi miktarlarda paraların yoksa yeni pazar üretmeye çalışma. Var olan bir pazarın içerisine gir ve orada herkesin takip ettiği metotların tam aksini takip etmeye çalış. Farklı bir şey metot takip etmeye çalış. Çok basit aslında. Gerçekten yapılması gereken bu yani.
Çok doğru. Çok garantili.
Aynen, kesin hocam. Garantili ve bizim yani hitap ettiğimiz ya da işte çevremizdeki insanları da düşündüğümüz zaman kimsenin aslında böyle yakabilecek milyarları falan yok yani. Dolayısıyla hepimizin izlemesi gereken yol, metodoloji de o. Mesela örnek veriyorum, bence sizin şeyiniz de bu şeye çok, kalıba çok uyuyor. Evet, herkes girişimcilikle alakalı podcast yapıyordu. Bir şeyler vardı az buçuk. Evet, sürdürülebilirlik, istikrar, o konular tartışılabilir. Öyle çok uzun soluklu üreten yoktu ama siz ne yaptınız mesela? Girişimi, yaşamı bir girişim olacak şekilde bir podcast'e dönüştürdünüz. Aslında herkesin izlediği yolu, herkes girişimcilik anlatıyordu. Siz tam aksini izlediniz ve farklılaştınız mesela. Bunun gibi aslında. Yani böyle bir ilke ve prensip arıyorsak bu bence çok güzel, böyle herkese bir yol olabilecek bir ilke ve prensip. Bence.
Kesinlikle. Ve şey kafamızı karıştırıyor Emre. Ben yani ilk başladığımda podcast'te startup dünyası için yazılmış kitaplar, yani bu dünyada neyin sana göre ve sana uygun olduğunu anlamak da bayağı vakit kaybettiriyor insana.
Kesinlikle hocam. Çok güzel dediniz.
Değil mi? Oradaki bir sürü bilgi çok hızlı ölçeklenebilecek, yüksek yatırım kullanan bir takım özel varlıklar için geçerli. Sen bootstrapping yapıyorsan, yani kendi yağınla kavrularak bir takım işler yapmaya çalışıyorsan, kendi yatırımınla büyümeye çalışıyorsan çok daha akıllıca hareket etmen gerekiyor. Onun için de güzel ilkeler bulduk. Yani insan zaten zamanla tokat yiye yiye öğreniyor pazardan.
Hocam. Aynen. Kesinlikle şeyi de şuna da çok önemsiyorum hocam. Biz o kitapları bir şeyler almak için öğrenmeliyiz ama o kitaplardaki hadiseleri kendimiz uygulayacakmış gibi bir hedef çizmenin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz gibi hani sizin çok güzel bir lafınız var ya, startup aslında ölçeklenmek için kurulan bir yapı yani. Evet. Denenip ölçeklenmek için kurulan bir yapı. Ama bizim kendi işlerimizi o gözle bakabilmemiz çok zor yani. O perspektiften bakabilmemiz çok zor. O yüzden biz onları temel bazı böyle ilke ve prensiplerin üzerine oturtup uzun vadeli işler olarak düşünmemiz lazım yani. Uzun vadeli götürülebilecek.
Tabii. Yani onunla uğraşacağına, kendi yağında kavruluyorsan, deli gibi satan bir ürün ya da hizmet bul, deli gibi çalışan bir pazar bul, oradaki deli gibi satan ürün ve hizmetlerde çok akıllıca bir pazarlama inovasyonu yap. Ambalajda olabilir, pazarlama mesajında olabilir, pazarlama dağıtım kanallarında olabilir. Yani herkes, ne bileyim, Instagram'da takılırken sen LinkedIn'de takılırsın, birden bambaşka bir şey olur. Böyle bir asimetri yakalayarak pazarlama üzerinden, pazarlama inovasyonuyla bence deli gibi uçabilirsin.
Hocam şey böyle Onur hiç girmiyor. Karşılıklı konuşuyoruz gibi oldu.
Çok hoşuna gitti, dinliyor keyifli.
Aynen. Ben şu anda not alıyorum, sana öyle söyleyeyim. Yani.
Hocam podcastlerde şey vardı ya, gerçekten ben bunu herkese söylüyorum. Acayip hoşuma gidiyor yani. Sizin o podcast'te söylediğiniz bir tane tabir var. Türkiye'de girdiğiniz her alanda iyileştirebilirsiniz. Hani iyileştirme yapabilirsiniz. Girdiğiniz her alan iyileştirilebilir diye. Şu prensiple hocam, herhangi bir alan düşünün. Türkiye'de hizmet veren, danışmanlıktan tutun ürüne kadar herhangi bir alana girip bu prensiple düşünüp iş yapabilmek çok kolay. Mesela örnek veriyorum. Herkes bu zamana kadar İngilizce eğitimi veriyordu değil mi? Cambly geldi. Bir pazarlama, en güçlü yerine Cambly'nin, herkes der yani. Pazarlama der Cambly'nin. Geldi, farklı bir yapı kurdu. Pazarlamada işte native insanları da pazarlama argümanı olarak kullandı. Çocukları da kullandı. Doğrudan ders alanları da kullandı. İngilizce pazarı bitmez yani. Türkiye'de İngilizce pazarının bitebilme ihtimali yok. Geldi oraya, bir hikaye tanımladı. Kullandı, çok etkili kullandı pazarlama araçlarını ve gitti yani. Geldiği yer Cambly'nin şu an tabii, muazzam yani.
Tabii İlker bir şey söylemiş. Kızıl Okyanus'tan kaçınmamız gerekmez mi diye. Güzel bir soru. Zaten şöyle düşünüyorum ben bunu. Pazarlama inovasyonu yaptığın için inovasyon seni Mavi Okyanus'a çıkarıyor. Yani Kızıl Okyanus'a
rakipsiz kalıyorsun yani.
Evet, yani doygun pazarlarda herkesin yaptığı şeyi aynı şekillerde yapmaya devam ediyorsan maliyeti düşürmek üzere çalışmak durumundasın. Onun için de Kızıl Okyanus. Ama bunun yerine tabii en mavi okyanus nedir? Yüksek yatırım gücüyle daha önce hiç oluşmamış bir takım ürün ya da hizmetleri vermek. Kategoriyi ayırdık zaten. O yüksek yatırım gücü gerekiyor. Yani AirPod gibi bir ürün çıkaracaksan ya da neydi o, iPod gibi bir ürün çıkaracaksan başka bir kategoridesin demektir. Onlar için demiyoruz. O aşırı mavi okyanus diyelim onlara. Ama pazarı garanti etmiş ve bir takım ürünlerin ve hizmetlerin parayla el değiştirdiği bir yüksek verimlilikteki pazarda yine inovatif olarak ama pazarlama inovasyonu yaparak yol almak mümkün diye düşünüyorum.
Bu arada ürün inovasyonuyla beraber de sanırım Kızıl Okyanus'ta olmanı engelleyebilirsin. Aynı ürünü satarak, ki galiba o da aslında o ürünü, bu sıfırdan bir kitabında öyle bir şey yazdığını hatırlıyorum. 10 kat daha yaparsan o zaman yeni rakipsizsin demektir. Ama o da...
Üründe
o
de
da...
yapabilirsin Onur. Paran varsa falan, hani o da iyi olur. Çok iyi olur ama bence hani ürün inovasyonu, pazarlama inovasyonu, pazarlama inovasyonu. Yani
elbette, çünkü bence ürün inovasyonu mesela arabalarda yani ne kadar inovasyon yapabilirsin ki? Yani Tesla bile ne kadar o 10 çarpı inovasyon mu bilemiyorum. Ama evet, pazarlamada pazar...
Evet Onur... Yok, aynen.
Pazarlamada inovasyon yapmak bana kalırsa daha az hem zaman hem para hem de insan bakımından
sadece bu alanda bir kitap var mı bildiğiniz? Pazarlama inovasyonu.
Pazarlama inovasyonu üzerine.
Çok güzel bir alan bence.
Güzel alan.
Şey o gibi. Hayır, yoksa o zaman yani, ben Mavi Okyanus'a girip bir tane kitap yazıyorum diyecek şimdi hoca.
Evet. Değil mi? Hocam benim burada bir tane teorim var. Hatta şimdi konuşurken daha önceden bunu düşünmüştüm ama konuşurken böyle daha netleşti kafamda. Kızıl Okyanus'tan bence iki şekilde çıkılabilir. Sayısı artabilir söyleyince belki ama birincisi bence alt kategoriye indirgemek. Yani mesela sen Kızıl Okyanus'tasın, bir ürün var. O ürünü alıyorsun mesela X kişiler için diyorsun. Mesela diyelim ki sadece freelancerlar için üretiyorsun. Normal bir ürün var. Hı-hı. Sen onu aldın, alt kategoriye indirdin. Birincisi bu.
Nişleştiriyorsun yani.
Yeni pazar yaratıyorsun aslında bir nevi.
Aynen zaten. Yeni pazar oluşturuyorsun ya da ürün çok mass bir kitleye hitap ederken sen onu daha spesifik hale getirip o kitlenin, alt kategorideki kitlenin ihtiyaçlarını daha net karşılıyorsun. Diyelim mesela freelancer için bilgisayarda ne olması lazım? Diyelim, sallıyorum şu anda, Notion olması lazım, project management tool'ları olması lazım. Sen bilgisayara onları dahil ederek freelancer'a sunuyorsun gibi. Birincisi bu aklıma gelen. Yani ne yaparsın, alt kategorisi. İkincisi sizin konuştuğunuzla paralel olarak değerinle Mavi Okyanus oluşturacaksın. Bu değerde nasıl? Değer bir ürüne nasıl katılabilir? Pazarlamayla katabilirsin. İki, ya pazarlamayla katarsın ya da ürünü kendisiyle katarsın. Yani var olan ürün tabii iyi olması lazım ürün. Ürünün iyi, çok iyi hale getirirsin. Bu bir ekstra değer ya da pazarlamayla onu iyi bir değere dönüştürürsün. Çünkü niye? Pazarlama da aslında insanlara sunulan bir değerdir. Benim aklıma gelen bu. İki kategori var. Kızıl Okyanus'una çıkmak için birincisi alt kategoriye inerim ya da Kızıl Okyanus'un içerisinde ürünü ya kendisiyle ürünü iyileştirerek iyileştiririm, değer katarım ya da pazarlamayla değer katarak iyileştiririm.
Tabii yani buradan var ya istediğin, şimdi ben tabii şu anda neye odaklanmış durumdayım? İş fikri bulmaya.
Aynen.
Yarın yapacağım sunumda.
Süper olacak hocam. Ben o sunumu heyecanla bekliyorum.
Evet, ben de zaten böyle çok böyle hevesle oluşturuyorum. Bir de biraz artık şey oldu ya, böyle hani startup'la girişim arasındaki farklar çok netleşmiş durumda zihnimde. Yani bireysel girişimcinin yapabileceği hangi iş fikrini bulsun ve bunu nasıl bulsun üzerine düşündüğüm için mümkün olduğunca oraya odaklanmaya çalışıyorum. Herhangi bir, Türkiye'de global düşünmeyelim, delicesine alınıp satılan ürünleri düşünse insanlar, tatlı mesela, insanlar dondurma, böyle hani gerçekten yüksek pazara sahip ürünler, ne bileyim bir sürü böyle şey düşünebilirsin. Delicesine alışverişi zaten hali hazırda var olan bir takım ürünler. Bu ürünlerin paketlenmesi, ambalajı, marka ismi, yani sadece pazarlama üzerinden düşünüp insanlara iletim şekli, ulaşım şekli, bunlar üzerine düşünerek bayağı böyle sağlam bir marka çıkarmak mümkün diye düşünüyorum.
Hocam süper, muazzam oldu ya bu. Bu şeyi, bu konuşmalarımız esnasında şunu çok seviyorum. Bu daha önce aslında dağınık olarak düşündüğümüz bir şeyleri, dikkat ediyor musunuz? Dağınık evet, evet, olarak düşündüğümüz şeyleri topluyoruz yani.
Doğru. Onu
ben bu son 3-4 yayındır çok net fark etmeye başladım.
Çünkü yani şeyler de birikiyor ya. Mesela Apple evet, çıkıyor karşımıza. AirPod çıkıyor karşımıza. Tık tık tık tık tık.
Aynen aynen.
O ilkeleri düşünürken ya AirPod ya.
Evet. Şey görebiliyor musunuz bu arada? Kaç tane izleyicimiz kalmış? Çünkü buraları kaçırmamaları lazımdı yani.
6 tane izleyicimiz var şu anda. Her tamam, biri pırlanta değerinde. Bir şeyler yazabilir misiniz? Kimler var burada şu
sonradan
anda?
Sonradan özellikle bu kısmı izleyenleri ben muazzam fayda göreceğini düşünüyorum. Biz konuşurken bile ben bile faydalandım.
Ben de aynı şekilde.
Bir de beni düşünün. Şuralara not aldım. Ben şöyle hızlıca göstereyim de.
Ben de hocam hemen Roma not aldım. Biraz önce konuştuğumuz şeyi üstün körü yazdım hemen.
Kendi programından en çok faydayı üreten insanlar. Kimler var? Kimse ses de çıkarmıyor. Fatih burada mı hala? İlker burada mı? Ya da yukarılarda mı onlar? Ben en aşağıya bakıyorum.
Fatih, İlker burada hocam herhalde. Onlar yorum yaptı. Evet.
Ha, Tolga buradaymış. Cem buradaymış.
Hı-hı. Ya şöyle galiba biz evet, hemen gitmiyor ya sesimiz, belki onunla alakalıdır.
Belki de.
Harika.
O zaman biz yine tweet'e geçelim.
Başka mı açayım? Başka bir şey mi açayım?
Bir sonraki tweet'e geçelim hocam.
Tamam. Şu anda ekran paylaşmıyorum galiba. Ben onu paylaşayım öncelikle.
Aynen öyle. Şu Adam Grant'ın şeyini konuşmuş muydunuz?
Hayır, konuşmadım.
Hangisini? İki tane var galiba. Adam Grant'ten.
Görüyorsunuz hangisi burada? Adam Grant. Göremedim.
Emre, hangisinden konuşalım istersin?
Ha şu.
Adam Grant'ı konuşmuş. Aynen. Aynen hocam.
Şu 0-10 değil mi? Feedback üzerine.
Aa, bu harika bir şey ya bence. Çok çok pratik, çok akıcı bir çözüm.
Çok pragmatik değil mi adam ya? Böyle hani tak diye böyle bir şey söylüyor. Diyor ki insanlar bana dürüstçe geri bildirim vermekte çekinceli davrandığında, herhangi bir şey sunduğumda onlara, bir fikir, bir taslak ya da bir performans, 0-10 arasında beni değerlendirin diye soruyorum. Hiç kimse 10 demiyor diyor. 10 vermek zor çünkü gerçekten. Ona nasıl yaklaşabilirim diye soruyorum. Ve bu soruyu duyanlar tabii ki bir tür koçluk yapmış oluyorlar. Ve benim koçluk yapılabilir bir insan olmamı sağlıyor. Ve o boşluğu nasıl kapatacağımı öğrenmeye çalışıyorum diyor. Mis gibi şey.
Bence çok iyi.
Muazzam.
Bu arada bu tweet'i yani eleştiri, feedback nasıl alınırdan önce bir önceki tweet'e bakabilir miyiz? Çünkü çok bağlantılı. İkisini beraber konuşabiliriz belki.
Şu market.
Yok. Yok. Critic versus advice. Sağ tarafta hocam. Shane Parrish.
Shane Parrish aynen.
Shane Parrish'inmiş o.
Bunu da hızlıca belki
eleştiri oluşturuyor. Fikir almak, akıl sormak ise partner. Ya buna benzer bir şey yazmıştım ben geçenlerde. İyilik işbirliği büyüktür iyilik.
Evet evet. Aynen hocam, süper. Evet. Aynen o bu tweet'in aslında kısaltılmış hali.
Evet. Evet.
Bunu da bir dikkate sunmak istedim. Şimdi Adam Grant'le beraber düşünün. Bu da aslında.
Ya ben son dönemlerde yaptığım iyiliklerde çuvalladığım için bunu bu arada yaşadım. Deneyimden gelen bir şey.
Sen bu arada geçen şey tweet atmıştın ya. İnsanlara iyilik yapma konusunda ayrı bir tweet'in daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ya da iyileştirme konusunda.
Yine iyilik konusundadır. Hiç yapma daha iyi yani. Ne oluyor biliyor musun? Loss aversion diye bir şey var ya, yani kaybı insanlar daha büyük gördükleri için. Sen onlara bir iyilik yaptığında o iyiliğin içerisindeki bir takım kayıpları kendi gözlerinde büyütüyorlar. Bir dengeli hesap yapmıyorlar. Yani en başına dönmüyorlar hikayenin. Yani bu insan bana başka birisinden hı-hı, alabileceği bir hizmeti de benden alıyor. Ya da bir şekilde başka türlü de halledebilirdi bu işi. Bir dostum, arkadaşım olduğu için benden hizmet almaya çalışıyor. Hiç oralar gelmiyor. yaşadıkları problemler. Yani hatta kendi ilişkin açısından başladığın noktaya göre, iyilik yaptığında başladığın noktaya göre daha kötü bir noktaya gelebiliyorsun. Onun için iyilik yerine işbirliği düşünmek daha verimli bir şey.
Hocam ben burada şu Adam Grant'in bir sonraki tweetinde de bir sonraki tweetinden de yola çıkarak Jay Abraham şey diyor hocam. Belki siz de okumuşsunuzdur. Bunu biz de sıkça konuşuyoruz. Bir müşteri ya da işte bir insan herhangi biri onunla diyor ona daha siz herhangi bir alışveriş içerisine girmeden dahi işte bir mentor, bir koç işte burada diyor ya start the coaching mi diyor oradan aklıma geldi. Bir mentor, bir koç ona değer katan aslında yukarıdaki tweette de bağlantılı olarak bir partner gibi yaklaşın diyor. İşini iyileştirebilecek biri gibi yaklaşın. Siz değer sunmaya başladığınız zaman işte sonrasında aslında olay tamamen bir işbirliğine dönüşür. İyilik gibi düşünmeyeceğiz yani. O bu arada bunlar böyle değişiyormuş. Ben hiç bilmiyordum. Haberim yok. Evet. Ekran varken. İyilik gibi düşünmeyeceğiz. Bir partnerlik gibi düşüneceğiz. Bir değer alışverişi gibi düşüneceğiz. Dolayısıyla ona işte koçluk yapmaya, mentörlük yapmaya, bir değer sunmaya başlayacağız. Sonra olayı işbirliğine doğru götürebilir. Ama tabii bu şey değil yani. Hiç iyilik de yapmayacağız falan gibi bir şey de değil de. Ticari olarak düşündüğümüzde yani. Ticaret içerisinde.
Ben bu arada o iki tweetle ilgili şunu söyleyebilirim. Öncelikle bence Shane Parrish'in tweetinde şu var. Yalnızca negatif bir tespit istemiyor Shane Parrish. Yani eğer feedback istersen mesela bu yayını düşünelim. Bu yayını bir arkadaşıma sorsak. Yayın nasıldı? Aa iyiydi. İyiydi deyince mesela hemen Adam Grant'e başvurabiliriz. İyiydi ama mesela 10 ile 0 ile 10 arasında ne kadar iyiydi? Ya 6 iyiydi. O zaman demek ki o 10'a çıkması için ne tavsiye verirsin hemen kapıyı aralamak için harika bir hemen, yöntem.
Hemen,
Shane Parrish'in de şunu ekleyeceğim. Emre...
Hemen deneyelim mi? Sen
daha daha yayın bitmesi lazım.
Sıfırla 10 arası bize not versinler.
Sıfırla 10 arası. Bağlantı dışı.
15 dakika dışı aynen.
Eksi 1.
Şöyle. Bence Shane Parrish de ben şöyle okumuştum Shane Parrish'in tweetini. Yani şöyle yorumluyorum. İyilikten öte şöyle, şunu gördüm. Feedback demek işte yayın kötüydü. Sesi kötüydü. Sesi kötüydü bir feedback bence. Ama sesi kötüydü ve şunu yapmanızı öneririm. Bir anda şey oluyor. Hatta burada aklıma şuna geldi. Naval'ın bir geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz tweet'i vardı. Pesimistik kelimesinin hatta İngilizce yazılımını aynen, kullanmak zorunda kalmıştık. Eğer yalnızca tespit yapıyorsan pesimistsin. Ama tespitin üzerine bir de öneride bulunuyorsan hem gerçekten yapıcı oluyorsun hem de belki de artık ortağımsın. Yani bu ürünü daha iyi getirmede artık ortağımsın. Teşekkürler gibi bir şey oluyor.
Peki devam edelim. Bunu da kapatıyorum. Hı-hı. Şunu da kapatıyorum.
Bu arada 54. dakikadayız.
Tamam. Bir hocam tane şu seçelim. Market Reacts to Packaging bence o Jack Butcher var ya.
Şu.
O, konuştuğumuz konularla alakalı sanki. Oho süper bak.
Söz Jack Butcher'ın ama resim Ashlam diye birisinin.
Görselleştirdik.
Üründen önce ambalaja reaksiyon gösterir, pazarlıyor. Ya o kadar doğru ki. Dedim ya hani geçen hafta ben buna çok inanıyorum bu arada. Sorsan mesela ya bunu biz sana böyle şık ambalajlarda vermeyelim de %10 daha düşük fiyatla verelim. Önce bir işler iyi yürür. Yani evet der, alır falan filan. Ama şunu biliyoruz. Ondan sonraki kendi müşteri olarak deneyiminde gözü ambalajı güzel olan şeylere gidecek. Yani bu bizim karşı koyamadığımız bir şey. Belki ne bileyim güzeli seviyoruz. Yani estetikle alakalı bir şey. Ya da doğadaki iyi olan şeylerin aynı zamanda estetik olarak da güzel olmasıyla da ilişkili olabilir. Hı hı. Yani işlevsellikle estetik arasında doğada bir ilişki var. Onu da taklit etmeye çalışanlar oluyor zaman zaman sanatçılar arasından. Oranlı, ölçülü doğa. Her şey ölçülü ve güzel ve işlevli. Onun için ambalaj meselesi gerçekten önemli. Yani ya aynı ürünü veriyoruz. Sonuçta dikkat etmeyeyim dememek gerekir herhalde.
Hocam hemen yeni okuduğum maillerden bir tanesi muazzam bir şey. Diyor ki şöyle bir turistiğin Türkçesi nasıl ya? Ne diye çeviriliyor? Yani
turistik.
Heuristik hocam. Buluşsal. Buluşsal. Değil mi? Buluşsal gibi bir şey. Aynen, bulutsal gibi bir şey. Şey diyor, psikolojide müşteri deneyimiyle alakalı yazan bir mail, sizle de paylaşırım. Psikolojide şöyle bir şey var, pick and rule diye bir şey var diyor. Yani sen ne yaparsın mesela, bir sırada bekliyorsun. Diyelim ki biz roller coaster'a bineceğiz. Bir sırada bekliyoruz. O sırada beklediğimiz 30 dakika hiç aklımızda kalmaz. Roller coaster'a binip heyecanı maksimum yaşadığımız yer aklımıza kalır diyor. Bir ürünle alakalı ya da müşteri deneyimiyle alakalı da yaşadığımız budur diyor. Ürünle alakalı en çok heyecan duyduğumuz yer aklımızda kalır diyor.
Şimdi wow, burayı wow dedirten yer değil mi?
Aynen. Ben burayı nereyle bağlıyorum? Bir ürünü sana ilk başta wow dedirtecek, peak yaptıracak şey ne? Packaging. Paket abi. Sen ürünün evet kendisiyle de bir peak yaşıyorsun ama paketle daha çok peak yaşıyorsun. Yani Apple'ın mesela pakete bu kadar önem vermesinin sebeplerinden bir tanesi belki bu olabilir. Yani bilmiyorum. O öyle bağdaştırdım ama İnanç Hoca yine mi gitti bu arada?
Hayır, ben buradayım.
Ha tamam.
İnanç Hoca burada. Bu arada ben geçen yayından sonra Apple üzerine konuştuktan sonra bir ufak bir şey fark ettim. Onu söyleyeyim. Unuttum söylemeyi daha doğrusu. Geçen hafta da biliyordum da. Apple'ın paketleri satılıyor ayrıca galiba. Yani mesela iPad yok içinde ama iPad kutusu satılıyor.
Kim satıyor?
Ya öyle satış yani internette falan satışı var. Yani satış derken yani kullanılmış. Ben kullanmıyorum. İşte 100'e 200'e satılıyor. Paketin kendisi satılıyor. Boş paket.
Enteresanmış gerçekten. Cem şey hocam demiş, bence beynim hızlıca kategorize etmeyi ve etiketlemeyi seviyor ve otomatik olarak yapıyor bunu. Paketleme de ürünün bizdeki ilk intibası bence. Tolga Han Başgelmez demiş ki müşterilerle ilgili en büyük sıkıntım bu. Estetiğin işlev kadar önemli oluşu beni zorluyor demiş.
Ne güzel. Aynen. Aslında ne güzel. Aslında sorunun tespitini yapmak bence sonrasını getirecektir Tolga. Bilmiyorum yani estetik senin içinde tamamlanması çok zor bir şey mi, maliyetli bir şey mi ama hocam, estetik daha estetik yapmak güzel.
Tolga bu arada Hilal hocamızın eşi hocam.
Ha öyle mi? Neyle uğraşıyorsun Tolga? Ne tip ürünler var?
Art direktör herhalde kendisi. Tam hatırlamıyorum ama.
niye böyle diye düşünüyorum. Biraz şeye giriyor değil mi bu? Hani İhsan hocanın anlattığı kudretlidir durumum. Yani
aynen.
Öyle vermiyorum yani. Kudretli durumum. Ben bunu güzel bir ambalajla yani o ambalaja da yatırım yapacak gücüm var.
Önem veriyorum aynen.
Önem veriyorum. Özenliyim. Özen görmüş oluyorsun. Dolayısıyla bütün bunları sinyallediğin için ambalajla ayrışıyorsun yani.
Kesinlikle hocam. Yani şey böyle geçen yayınlarda konuşmuştuk ya, o çocuklar için Toybox'ın o dışındaki şeyden dolayı onun şey gelmesi. Yani cezbedici gelmiş işte sarı vesaire oluşu, yumurta oluşu falan filan gibi öyle şeyler. Bunlar aslında bizim böyle sanki ilk başta insanlara böyle çok önemsemiyormuş gibi düşündüğümüz ama herkesin de aslında öncelikle baktığı şeyler yani. O kutu açılış videolarının da belki de bu kadar ilgi çekmesinin sebeplerinden biri de o olabilir hocam. Biz bilmeden aslında kutu açılış videolarına muazzam ilgi duyuyoruz yani. Belki sebebi de bu.
Doğru.
Parts of Silicon Valley filmini izlediniz mi? Ben izlemedim.
Ben de izlemedim.
Fatih
ben
sormuş.
Aa güzelmiş. Yani bu şey belgesel değil. Belgesel galiba değil mi?
Belgesel olabilir hocam. Gelsin iyi üründen önce piyasada ilk olma çabası diyor mesela.
Steve Jobs'ın konuşmalarına baktığında zaten pazarlama anlayışını ve ürün geliştirme anlayışını anlıyorsun. Ve evet, çok basit birkaç ilkeye dayanıyor. Onlardan bir tanesi less is more, yani öyle çorba gibi ürün yapma. Azalt, azalt, azalt, azalt. En gerekli şeyleri en iyi şekilde yap. Kullanıcını çok kafana takma. Bence Apple'ın asla kullanıcısından öğrenme falan gibi derdi yok. Apple her zaman şey kulluğunda takılıyor. Ben senin için daha havalı olanı, daha güzel olanı biliyorum. Ben çalışıyorum. İmkanlarım, durumum var. Kudretlidir durumum. Ar-Ge laboratuvarlarım var. Çalışıyorum. Sen kafanı takma fazla, al. Bunu yapıyor. Estetikle işlevin birleşmesi her aşamasında, yani ürünün kendisinin içerisinde de olmakla birlikte bayağı böyle ders gibi çalışılacak şeyler.
Hocam son bir şey söyleyeyim, şimdi aklıma geldi. Mesela böyle iyi bir örnek olacağını, bu konuştuklarımıza da iyi bir örnek olacağını düşünüyorum. Mesela e-ticaret altyapısı muazzam bir pazar değil mi dünyada? Shopify'in yanlış hatırlamıyorsam 1.2 milyar müşteri, ya bir, tam hatırlamıyorum şimdi, yanlış söylüyorum. Pazar büyüklüğü Shopify'ın %40 falan e-ticaret müşterisinin. Neyse, e-ticaret alanı muazzam bir alan. Herkesin yani böyle ihtiyaç duyduğu, altyapı olarak kullandığı bir alan. Türkiye'de de şimdi yeni bir altyapı orada ona rakip olmaya çalışıyor. Sadece şunu yaparak mesela e-ticaret alanında diyelim ki işte biz tekstil firmalarına özel e-ticaret altyapısı yapıyoruz de, bunu da güzel bir deneyimle, işte kullanıcı deneyimi paketiyle vesairesiyle sun. Pazar hazır. Biraz önce konuştuklarımızı düşünelim. Pazar hazır. İnsanlar var. Tüm dünyada bu alanı kullanabilecek insanlar da var. Tüm dünyada tekstil alanında iş yapacaklar da var. Sen sadece var olan bir pazarın içerisine girip alt bir kitleyi kullanıp paketi de özelleştirip insanlara iyi bir deneyim sunup muazzam bir şey elde edebilirsin. Dünyada da bu arada bunun bir örneği yok. E-ticaret alanında özelleşmiş altyapı sunan bir şey yok.
Doğru. Yani
sadece tekstil firmalarını. Mesela şunu, Gumroad aslında bu. Gumroad ne yapıyor? Dijital ürün üreten insanlara bir e-ticaret altyapısı sunuyor. Gumroad aslında bu ve geldiği yer muazzam şu anda. Bunun gibi düşünmek lazım. Her alanın içerisinde özelleşebileceğiniz, evet, pazar var. En önemlisi her zaman birinci ilkemiz pazarın olması. Pazar var ve biz bu o pazarın içerisinde ya bir alt kategoriye girerek, ya pazarı paketlemeyi değiştirerek, pazarlamaya değer katarak, ürüne değer katarak farklılaşabiliriz. İşlere bu perspektiften baktığımız zaman aslında
sesin gitti ya bende.
Sesi git. Bu ben çok zamanı açtık ama aklıma şu geldi Emir'in söylediklerine. Şimdi sesi gelene kadar ben soru gibi bir şey sorayım. Hatırlarsan Notion pazarında da insanlar farklı ürünler çıkartıyor. Bir anda Notion'da nasıl template yaparız şeye çıkıyor. Bu da farklı pazara farklı yaklaşmak. Ama dediğin gibi inanılmaz. Yani sektör, pazar doğduğu anda bambaşka şeyler çıkmaya başladı. Sanki ilk olarak insanların aklına ben daha başka, daha ürün çıkmadan ne yapabilirim sorusu geliyor gibi yavaş yavaş.
Tabii. Teşekkürler Emre. Bize hap gibi sıkıştırılmış halde odlayarak verdiğin bu 5 dakikalık saniyeye onun yaptığı bir şey değil tabii, yayından olan bir şey. Peki yavaş yavaş toparlayacağız. Emre'yi takip etmek isterseniz Twitter'dan şöyle takip ediyorsunuz. Onur'u takip etmek isterseniz 3 tane niye var sonunda. Böyle takip ediyorsunuz. Beni takip etmek isterseniz böyle takip ediyorsunuz. Bir de tabii insanların bireysel finansal özgürlük kazanmasına yardımcı olan Byfok kulübümüz. Şu anda 160 üyeyi geçtik. Aramıza katılmak isterseniz de byfok.club'dan bize ulaşabilirsiniz.
Bence şey yapalım hocam. Bölümle de bağlayalım. Eğer doğru pazarı seçip seçmediğinizle alakalı feedback almak istiyorsanız.
Ki orada feedback bölümümüz de var ayrıca bunun için tasarladığımız.
Bize gelebilirsiniz.
Evet.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz. Hoşçakalın.